Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.
Şimdi önce ben bu programa niye geldik onu söyleyeyim. Ben Adnan'ın diksiyonunu mahvetmeye geldim.
Ha.
Ben ne zaman yanında konuşsam Adnan nafakanlar basar, fenalıklar geçirir. Öyle değil mi?
Öyle.
Kaç program sürecek bilmiyorum ama bu programın sonunda Adnan'ın sesine bir şey olursa, bir halel gelirse bilin ki sorumlusu benim.
Sen kimsin?
Ben Niyazi.
Niyazi, ben de Adnan.
Şimdi buraya Ece'yi konuşmaya geldik biz biraz. Adnan'la yaklaşık 8 sene dün bu cümleyi kurmuştum. Aynı evde diyecektim ama aynı evde değil, bir süre evi de beraber olduk. Adnan taşınmayı seven bir adamdır. Durduğu
sürekli
yerde
taşınır.
Duramaz. Ha. O evlerin hikayesi aslında şey, güzel bir hikaye. Onunla şimdi mi bahsedelim? Daha sonra mı?
Daha sonra bahsedersin.
O evlerden birinde işte Ece Ayhan geldi.
Yıl kaçtı hatırlıyor musun?
Ya ben askere gitmeden önceydi değil mi?
Büyük bir ihtimalle.
Askere gitmeden önceydi. O zamanlar hasta bir annem vardı benim, yatalak. Bize yakın bir yere taşınmıştı. İşte Adnan'ın eviyle ben de aslında misafir gibiydim. Annemin evi arasında gidip geliyordum. O misafirlerden biri de Ece Ayhan'dı.
Gelişini hatırlıyor musun? Ben nasıl getirdiğimi yanlış hatırlıyorum. Yani sen anlattıktan sonra Allah Allah böyle mi oldu? Senden dinleyeyim.
O zamanlar cep telefonu var mıydı?
Sonra? Yoktu.
Yoktu, tamam. Senin bana haber verme durumun da yoktu.
Yoktu.
Ev telefonunuz var mıydı?
Evet, vardı.
Bana da yoktu gibi geliyor telefonu.
Neyse, sen nasıl hatırlıyorsun onu bir anlat.
Biz ben geldiğimde birdenbire akşam işte kapı çalındı. Ben karşımda Ece Ayhan'ı gördüm. Sen işte merhaba dedin. Göstereceğim tepkiden korkuyordum. Hmm. Ama asıl korkman gereken tepki kedimizin, Ada'nın tepkisiydi. Biliyorsun Ada'da şey, bir sürü kedi getirdin eve ya da köpek getirdin.
Hmm.
Hepsine olağanüstü korkunç tepkiler gösterdi. O evi başımıza dar etti.
Evet.
Aslında o kedi köpeklerden biriydi herhalde şey, Ece Ayhan'da. Geldi. Yani biz de adayla beraber baka kaldık. Ama evet, sen de çok korkuyordun, onu hatırlıyorum. Saldırırlar mı, beni tırmalarlar mı bu adamı getirdim diye. Onu hiç unutmuyorum. Senin başını omuzlarına gömdün. Hani lütfen bir şey söylemeyin.
Eve kedi getirmiş gibi.
Eve evet, şair getirdin. Eve kedi şair, köpek şair. Ece öyle girdi. Merhaba canım dedi. Zaten her cümlesinin sonunda bir tane canım vardır biliyorsun sen de.
Evet canım.
Evet canım. Çok güzel canım. Ece işte evimize böyle girdi. Ben öyle hatırlıyorum.
Aslında...
Bir de yer, kaç odada bir tane salon vardı. Salon yanında hemen kapının karşısında küçük bir balkona bakan oda vardı. Ta mutfağın orada dipte bir tane oda vardı.
Karanlık. O karanlık oda senin oldu.
O karanlık odaya ben geldim. Aydınlık oda Ece'nin oldu. Ece o aydınlık odada topladıklarıyla beni aydınlatmaya başladı.
Aslında Ece'nin bizim eve gelmesinin hikayesi şöyle. Cumhuriyet Kitap Kulübü vardı. Kitap evi sahipleri arkadaşımız Şefika.
Hı hı.
Onlar bir imza günü düzenlemişler. Ece Ayhan'ı imza gününe çağırma gafletinde bulunmuşlar. Onların evine çöreklenmiş. Onlar da karı koca istemiyorlar Ece'nin kendilerinde kalmasını. Şefika bir gün şey dedi, sen Ece Ayhan'ı sever misin dedi. Severim tabii ki dedim. Ona bakar mısın dedi, evine götürür müsün? Seve seve dedim. O şekilde aldım geldim ben eve.
Eyvallah.
Ece'yi. Ben birkaç ay kalacağını düşünüyordum ama gitmek bilmedi gerçekten de.
Ben hemen şunu söyleyeyim, arada belki kaynar. Ya Ece gelene kadar, Ece beni hakikaten epey yontan bir adamdır her anlamda. Senin beceremediğini belki ya da senin başlattığını, devamını o getirdi. Bana bir sürü sen söyle, yazar ismi verdi, bir sürü yere yönlendirdi. Benim gitmeyi akıl edemeyeceğim yerler. Genelde Adnan işe giderdi, ben evde otururdum. Öğrencilik yıllarımız değildi herhalde, değil mi?
Değil değil, artık okul bitmişti.
Okul bitmişti, sen işte video, yani düğünlerde video çekerdi Adnan. Düğünler de değil, defileler de vardı arada. Defileler bir tane bir kameramız vardı. Genelde işte ben asosyal olduğum için o insanlar arasına karışmaktan kaçınırdım. Adnan çok çok mecbur kaldığında gittim ama düğünler oldu, defileler de oldu. Hepsinin görüntüleri karanlıktır. Paramızı zar zor aldık o etkinliklerden diyeyim. Ece Ayhan'la tek başına kalan bendim. Tartışmalarımda da ki hamlık Ece Ayhan'ı delirtirdi doğrusunu isterseniz. Olur mu canım? Daha neler? Gibi işte nidaları bolca ondan dinlerdik. Dinlerdim ben. Önce kızıyordum falan ama sonuçta dediğim gibi hakikaten de beni biçimlendirdi. Ve şey, Ece'yi yazmaya başladım ben. Kitaplarını zaten biliyordum ama daha derinlemesine girdim. Bir de en büyük kitabından bahsedeyim ben ona. Şey kitapları vardır da. Yavaş yavaş geliyordu kitapları. Bu arada şey, Enis Batur'u da herhalde şeyle, sevgiyle anmak gerekiyor. Ece'yi işte, ya kimselere yedirmedi diyeyim tabiri caizse. Elinden gelen desteği sağladı.
Yapı Kredi Yayınları aracılığıyla, evet. Yapı Kredi Yayınları'nın başındaydı o dönem.
Evet.
Enis Batur. Ve telif ücreti gönderirdi normalde.
Telif ücreti gönderiyordu. Bir de bildiğim kadarıyla biraz da
fazladan
para gönderiyordu. Belki ona özel bir kontenjan falan ayırmıştı haklı olarak.
Ama o paraları banka aracılığıyla gönderirdi. Mesela aynı evde kalıyoruz üçümüz. Ben para kazanıyorum. Kazandığım parayla yemek alıyorum, yiyecek alıyorum, içecek alıyorum, kediye mama alıyorum.
Evet.
Getiriyorum, yiyorsunuz.
Yazara ve şaire.
Yazara ve şaire de mama alıyorum. Ece'ye mesela gidiyor, şey diyor, ben Yapı Kredi Bankası'na gideceğim diyor. Hayırdır Ece Bey, niye? Enis Batur para göndermiş diyor. Paranın sadece lafı oluyor, bu kadar. Ondan sonra gidiyor, çekiyor parayı. Nereye saklıyordu acaba?
Ya saklamıyor da muhtemelen başka bir yere havale gönderiyordu.
Ha.
Yani onun bir ailesi vardı.
Evet,
yeğeni vardı.
Büyük bir ihtimalle ona havale
çok ediyordu. Çok da şey, yani işte iyi durumda insanlar değildiler maddi anlamda. Büyük olasılıkla onlara yardımcı oluyordu diye düşünüyorum ben. Şu an geldi aklıma.
Evet, hiç para görmedik ondan.
Yoktu hakikaten parası.
Aa, bir kez para gördük. Sen farklı hatırlıyorsun onu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di. Ankara'da şey verdiler, ödül verdiler. Devlet sanatçısı mı oldu bilmiyorum tam olarak ama ne ödülüydü? Ona ödül almak için gitti.
Ya ben de Kavaklıdere Şarapları, Cenab-ı Ant Vakfı mı? Onun düzenlediği bir etkinliğe herhalde gitti, otelde kaldı. Otelde kalma kısmını falan sen daha iyi hatırlıyorsun.
Senin anlattığından daha farklı hatırlıyorum ama. Otelden beni arıyordu mesela.
Bedava olduğu için.
Bedava olduğu için. Ben diyordum ki Ece Bey sonradan çıkarken hesaba yansıtmasınlar bu telefonu. O dönem telefon çok pahalı. Yansıtmasınlar. Yok yok, Süleyman Demirel verecek. deyip konuşuyordu. Oradan dönüşte bir $100 getirdi bize. Gösterdi.
Ben hatırlamıyorum.
Pardon. Ben bunu çok net hatırlıyorum. Ondan sonra sordum.
Sen hatırlayacaksın tabii. Ha. Para kazanırsan.
Hayrola Ece Bey, nereden bu para dedim. Hilton'da dedi, buzdolabının buzluğunda buldum dedi. Buzluğun arka kısmında buldum dedi.
Oh.
Ya dedim, nereden aklınıza geldi buzdolabının buzluğunun arkasını karıştırmak? Orası en güvenli yerdir dedi.
Ben onu saydım oraya koyardım.
Hayır, daha sonra Edip Cansever'le Cemal Süreyya'yla birlikteyken ya Edip Cansever'in ya da Cemal Süreyya'nın, Cemal Süreyya'nın mülkü yoktu da bir ev satmışlar. Bir dergi kurmak için ev satmışlar. Hafta sonuna denk gelmiş. Bankaya gidemiyorlar. Kaldıkları ev Kasımpaşa'da bir ev. Hiç güvenli bir durum değil. Kapısı, penceresi, bacası bir tuhaf. İki gün o parayı şeyde saklıyorlar. Buzlukta saklıyorlar. Pazartesi günü götürüyorlar, bankaya yatırıyorlar. Bundan dolayı diyor, ben diyor gittiğim her yerde diyor buzlukların arkasına bakarım diyor, buzda.
Cemal Süreyya ya da Edip Cansever para bıraktı mı bana diye.
Evet.
Çok güzel. Hatırlamıyorum ya o parma mevzunu hakikaten.
Bir kavganız vardı, ondan başlayalım istersen.
Kavgadan başlarım daha güzel.
Hangi kavgadan?
Kavga sona doğru gelir. Kavgadan sonuna verilir ya. Ya genelde biz zaten tartışırken onu konuşurken hakikaten beni sağlı sollu tokatlıyordu. Biliyorsun benim o zamanlardaki işte dünya görüşüm daha naif, daha belki şey yerel. O böyle evrensel falan bakmayı öğretti. Dediğim gibi öfkeleniyordum. Kavga ayrılışta oldu o ayrılırken. Oraya gelene kadar daha başka şeylerden söz edelim istersen. Öncelikle şey, telif konusunda işte Enis Batur'un destekleri bir yana, destek olmayan başka gruplar, arkadaşlar da vardı. İsmini illaki vermemiz gerekmiyor.
Ne? Ama, birisinden öç mü alıyorsun? Ne yapıyorsun?
Yok hayır, öç alma anlamında değil. Dergiler yazı falan gönderdi biliyorsun.
Hmm.
Onun karşılığında işte yine şey, gittiği yazıhanelerde dergiciler, yöneticiler işte şey yine dergiyle Trump usulü karşılamaya çalışıyorlardı. Ha, hatırlıyorsun onu.
Onu ben hatırlıyorum.
İsim
ben
belki vermemek gerekiyor ama şey.
Hayır hayır veririz. İsim de veririz. O sorun değil. Burada bakım evindeydi. Bülent Ecevit'in desteğiyle son dönemde bacaklarının kesilme ihtimali vardı. Metin Üstündağ bunu Çanakkale'de ziyaret ediyor ve alıp getiriyor. Çok büyük bir iyilik yapıyor aslında. Araya Bülent Ecevit'in girmesiyle Gata'da o ayak kesilmekten kurtuluyor. Daha sonra da yine Bülent Ecevit'in marifetiyle Maltepe'de bir huzur evine. Huzur evi değil de yaşlı bakım evi diyelim. Biz Işık'la gittik onu görmeye, Ece'yi görmeye. Epey bir dert yandı. Şey dedi, bunlar dedi Metin Üstün'de o dönem öküzdü galiba bir dergi çıkarıyor. İkinci sayfada mutlaka Ece'nin bir yazısı olurdu veya son sayfada. Adancığım bunlar paranın icat edildiğinden haberleri yok bunların. Ben onlara yazı gönderiyorum. Onlar bana elma portakal gönderiyor. Demişti.
Ya şey dönüp dolaşıp baktığımızda aslında şey geçmişte ben telif konusunda benim hiçbir fikrim yok aslında. Yayın evleri nasıl davranıyor? Nasıl numaralar çekiyorlar ya da çekmiyorlar? İşte hukuk. Onlar için ne anlam ifade ediyor? Hiçbirinin fikrim yok. Aslında eskiden de telif ile yaşayan yazarlar, şairler falan olmuş bir dönem herhalde diye düşünüyorum ben.
Çok az ya. Türkiye'de telif sorunu. Yani 3-5 şey, kişi büyük yazar.
İşte Ece Ayhan neden öldü dendiğinde hastalığı falan vardı da benim aklıma gelen ilk cümlelerden biri. Belki haksızlık yapıyorum bilemiyorum. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla telifsizlik öldürdü. Dediğim gibi Enis Batur'u hakikaten dışarıda bırakıyorum. Yapı Kredi epey bir katkıda bulundu. Yapı Kredi yayınları. Ama dediğim gibi bilmiyorum diğer yerlerden yayınlandığı yazılardan bir şeyler aldı mı. Ben bugüne dönersek kendime bakarsam işte herhangi bir öykü falan istediğimde bir sürü yerde yayınlandı. Hiçbir yerden böyle telif aldım hatırlamıyorum.
Bir 800 lira vermişti Murat Anmunga.
Ha bir pardon o şey, o bir kitap projesiydi. Hı. O da şey işte Metis yayınları bu konularda hakikaten duyarlıdır. İşte öyle bir anlaşma falan yapmıştı. Ama diğer yayın evleri ya da dergiler hani böyle şey Ahbap
Çavuş ilişkisi.
Çavuş ilişkileri şeklinde gidiyor. Bu benim de hoşuma gitmiyor. Çok böyle biz de zengin böyle para kazanan insanlar falan değiliz. Ama şey yani genelde şey görülen reva ve kabul edilen anlayış da Türkiye Cumhuriyeti'nde bu. Enis Batur da bunun dışında kalmamıştır diye düşünüyorum. Çok fazla ben telif bakımına onca yerde şey yayınlandı. Bir sürü dergide yayınlandı onları biliyorum ben. Pek bir ödeme yapıldığını zannetmiyorum. Belki şey Cumhuriyet Gazetesi dışında çünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde benim bir dönem kitap tanıtım yazıları yazıyordum. Hı. Bir gittiğimde merhaba dediğimde hepsini tek tek dökümünü yapıp bana vermişlerdi. Bu arada şey Cumhuriyet Gazetesi kapanmasın. Destek değil. Birer ikişer alalım. Böyle.
O telifleri sen kime havale çekiyordun? Ben yine o teliflerden hiçbir şey
hayır, görmüyordum. Ben şeyden vazgeçtim. Şimdi benden herhangi bir öykü falan istediklerinde çok fazla içimden gelmiyor bir şeyler yazmak ya da göndermek. Ne diyeyim bilemiyorum yani. Allah'a havale ediyorum ben.
Ya yazarak geçimini sağlayan insan sayısı çok az. Ya çok zengin oluyorlar. Orhan Pamuk mesela bu bir tane kadın var çok satanlar listesinde. Milyon dolarlardan bahsediliyor yıllık gelirleri.
Doğrudur.
Sırf teliften. Neyse biz tekrar Ece'ye dönelim.
Ya Ece'de şöyle bir şey var. Ben dediğim gibi şiirlerini elbette biliyordum. Şiirlerini elbette anlamıyordum. Şiirlerini elbette anlar gibi yapıyordum. Cımbızla çekiyordum tek tek sözcüklerini. Bir yerlere varmaya çalışıyordum. Ece Ayhan şiiri elbette bir tane bir sözlüğe ihtiyaç duyuyordu. Ece Ayhan şiir sözlüğü diye bir şey var biliyorsun. Oradaki tek tek göndermelerin karşılığı.
Onu kim yazdı?
Ya onu bilemiyorum şu an. Aslında şey bakıp gelmek gerekiyordu buraya. Biraz evet. Hazırlıksız geldik biz.
Neyse sorun değil, internetten bakarız daha sonra.
Ama öyle bir sözlüğü var yani. Zor bir şair. Kendini yaratmış özel bir şair. Ben diğer ilişkilerden bir sonuçta İzmir'de korunaklı bir yerdeydik. İstanbul'da şu an yaşıyoruz ama işte buradaki ilişkiler nedir, nasıl döner, kim kiminle neler yapar onları bilmiyoruz. O Ece Ayhan işte o ortamda kendi şiirini, özel şiirini hakikaten da.
Bir daha hakikaten dersen valla.
Ortaya çıkarmış biri. Çok önemli ama dediğim gibi benim için en büyük şiir kitabı işte şiirin bir altın çağı. Aslında o notlar şeklindedir biliyorsun. İşte bugün yarım ekmek yedim, çeyrek ekmek gibi notlar düşüyordu. Yani o kitaptaki dizeler, dize diyeceğim ben ona sözcükler falan değil. Dizeler kadar diğer kitaplarındaki dizeler beni o kadar etkilemedi. Ben onu okuduğumda çarpıldım. İşte annem hastaydı ya. Koşa koşa gelmiştim yani hiç unutmuyorum onu. Yani sarılmaya geldim. Tabii ki hiçbir zaman biz Ece'yle böyle sarılma ilişkisi falan kurmadık. Dokunma ama şey yani hayran olmuştum. Hakikaten huşu içindeydim diyebilirim. Çok çok önemli bir kitaptır o. Şiirin bir altın çağı her anlamda. Tokat gibidir yani o hakikaten. Türk edebiyatının suratına vurulmuş en büyük tokatlardan biri. Öyle çok fazla tokat yok biliyorsun Türk edebiyatında. İşte Anayurt Oteli vardır mesela. Şu an geldi aklıma. Değil mi? O da bir tokattır.
Sıkı bir tokattır o da evet.
Felaket. Ece Ayhan böyle işte bir takım sen söyle tabii ki şeylerim var benim. İtirazlarım yaşamına dair ama peki benim yaşama karşı da itiraz olan bir sürü insan var. İşte diğer şeylerle bir takım isimler yine atışması yine para mevzundan dolayı.
Onu anlatalım, o enteresan bir mevzudur. Herkes biliyor gerçi de.
Ya herhalde işte İsviçre'ye ameliyata gittiğinde ya da beyin gitmesi için gitti, evet toplanan para işte bir takım insanlar tarafından iç edildiği yine tabiri caizse söyleyen biri. Ya bilmiyorum bunlara girmek çok fazla istemiyorum. Çünkü şey Ece Ayhan'ı bunlarla anmak da o kadar kolay ki. Bunlardan biraz dışına çıkmak gerek, uzaklaşmamız gerek herhalde. Ya da ben uzaklaşmak istiyorum.
Bana çok keyifle anlatmıştı o şeyi.
Buyur o zaman anlatmam lütfen.
Keyifle anlatmıştı. Parasını iç ettiği iddiasında bulundukları insanlar hakkında dönemin şairleri, ünlü şairler onlar da inat ettim diyor. Bir mahkeme Beyoğlu'nda, bir mahkeme Üsküdar'da açtım.
İki kıta da bir.
Evet. İkisine de aynı günde mahkeme verdiler. Bunlar birinden kaçıp çıkıp ötekine gidiyorlardı diye keyifle anlatıyordu yani öyle bir şeyle değil. Hala da inanıyordu ama parasının iç edildiğine. Hala da inanıyordu. Enteresan.
Ya bilemiyorum sonuçta.
O belli... Ki iç etme hikayesi yok yani kesinlikle yok.
Ya ben de ona zaten Onat Kutlar neyse isim veririm de öyle bir şey yapacağımı bilemiyorum. Sonuçta dediğim gibi biz Taşra'da yaşadık ya.
Evet.
Yani İzmir hakikaten Taşra. Tam Taşra'nın getirdiği bir sürü olumsuzluk var. Hakikaten orada kendini yontman kolay olmuyor dışarı çıkman ama bir yandan da şey korunaklı bir tarafı da var. Bir sürü şeyden uzak kalıyorsun.
Ben senin bu hakikaten niye düzeltmemişim bunca zamandır?
Bilemiyorum.
Hakikaten. Neyse. Ece Ayhan'la ilgili o beraber kaldığımız dönemde, aynı evde kaldığımız dönemde evdeyken ben evde otururken Ece ile otururken ara sıra muhabbet başlar. Niyazi de çekilir bir kenara ders çalışır gibi bir takım şeyler, yazılar yazardı. Benim hiç
o da
ilgimi çekmedi.
Ona da anlatmak isterim ben.
Ha, sen anlat.
Biz hadi. Yine yalnız kaldığımızda Ece ile bir sürü isim aslında şey çoğunu da tanımadığım isimler ya da bilmediğim o kadar mesela Nilgün Marmara'yı ilk kez ondan duydum ben.
Niye ondan Nilgün Marmara'yı benden duymadın mı? Benden duymadın mı Nilgün Marmara'yı?
Ya şey olarak yani onun ilişkisi, onun nasıl baktığı, neler yaşamış, neler etmiş. O konuda benim bir fikrim yoktu. Şeyden bahsedeyim, o bahsettiği isimler bana şey gibi gelirdi, sanki Türk edebiyatını açıklayan şeylermiş gibi geliyordu. Aslında işin biraz dedikodu kısmıydı ama beni çok heyecanlandırıyordu. Bir de içinde tabii ki muhteşem saptamalar da vardı. Ben her işte onu konuştuğumda yanında ben not almaya utanırdım, çekinirdim. Hakikaten utanırdım çünkü sonuçta mahrem bir alana giriyorsun. İstesem belki de daha ballandırarak anlatır, daha iyi olurdu. Ben sürekli bir tuvalete gidip geliyorum, bir su içip geliyorum deyip koşa koşa yan odaya geçiyordum ya da mutfağa gidip oradan notlar alıyordum. Aslında bu notların belli bir kısmı da daha sonra belli dergilerde yayınlandı. Çok da mühim şeyler değilmiş. Ama bir sürü isim vardı. Bunları toplayıp ben bir 101 Ece masalları diye metin oluşturmaya çalıştım. Sonra işte bir yerleri gösterdim. Çok da fazla ben kendi eserlerimi bile yayınlamak konusunda istekli bir insan değilim. İşte bir şeyler var mı diye sorulduğunda böyle bir şey var eğer ilgilenirsiniz göndereyim dedim. Bir iki yere gönderdim.
Yayın evi.
Yayın evi diye bir dergi vardı. Yine ismini vermeyeyim. Dedim ki benim talebim olmadı. Karşı taraftan geldi. İsterseniz göndereyim dedim. Yanıt bile gelmedi. Aslında oradaki dediğim gibi yazdığım şeylerin çoğu ya da %60-%70'i bir yerlerde çıkmıştı. Ben yine de bunları toparladım. Duruyor. İlgilenen olursa seve seve ulaştırırız yayınlamak isteyen olursa. Bir tane ön sözde ya da son sözde nasıl isterse. Aslında ben bunu Adnan'ın anlattıkları da vardı. Çok ilginç bir şey Adnan. Senle bunu bir yerde yayınlayalım dedik ya yine bir dergide. Senin bir arkadaşın varmış. Ta fi tarihine ben not almışım. Adnan'la ortak yayınlanacak. Adnan'a işte son söz ya da ön söz yazdırılacak. Çünkü orada paylaşılanlar senin de tanık olduğun şeyler. Daha sonra düzelttiğin de şeyler aslında konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz şeyler. Ece Ayhan gittikten sonra, ayrıldıktan sonra. Ben bir şey olarak düşmüşüm, bir derginin ekinde yayınlanabilir belki. Kitapçık olarak versinler insanlara. Buradaki insanların korktuğu bir şey var. O yanıt gelmedi. Sence niye gelmedi?
Neden olabilir?
Çünkü bir sürü isim veriyor. Bunlar arasında işte tanıdık isimler de var. Atıyorum, o Ece Ayhan öyledir. Hepimiz kadar patavatsızdır belki. Azı ne az ne fazla. İşte o Enis Batur hakkında da işte şiirden anlamadığı yolunda bir takım şeyleri var, saptamaları var. İnsanları bu korkutuyor herhalde ama ben eminim ki Ece Ayhan bizim evde bir sene kaldı. Bizim arkamızdan da olabildiğince var gücüyle bir şeyler söylemiştir. Bir yerde yayınlanabilirdi bu. Dedim ki oradaki anlatılanlara yani mutlak gerçek şeklinde bakan böyle korkan bir tane bir anlayış var. Ben bunu anlayamıyorum. Sonuçta orada Ece bir gerçekler falan söylemiyor. Sadece ne anlattıysa o yazılıyor. O anlattığı illa ki doğrudur da diye bir şey yok.
Bir iki tane örnek versene en azından nasıl bir şey olduğuna dair. Senin notların, Ece Ayhan'la muhabbetten senin tuttuğun notlar bunlar.
Evet. Şuradan okuyabilirsin aslında.
Sen oku.
İşte Attila İlhan. Tek bir katkısı yoktur. Ne şiire ne de başka bir şeye. Hiç hapishaneye girmemiştir. Girdi gibi gösterir. İkinci yeni şairlerinden biri bile Atatürk şiiri yazmamıştır. Yazmaz biliyor musun? Öyle.
Evet, ne var bunda mesela?
Ama daha sonra geldiğinde ara bir takım böyle muzır şeyler de var. Ha? Kavaklıdere şaraplarıymış. Az önce konuştuğumuz muhabbet. Ona denk geldi. Okuyayım mı?
Okusana.
2 gündür parasızdım. Kavaklıdere şaraplarından telefon geldi. İlhan Osmanbaş'ın 70. sanat yılı varmış. Cumhurbaşkanı ödül verecek. Hilton'da yer ayırtmışlar. Aman dedim gelirim. Tören pazar günü sanırım. Ben yalnız dedim. Oteldeki yerimi yarın sabahtan ayırın. Ben bugün yola çıkıyorum. Aslında tören 2 gün sonra. Kavaklıdere şarapları zengin. Üf hem de ne zengin. Ha, Sevda Cenap Ant Vakfı var ya. Bütün gelirlerini rahatlıkla aktarıyorlar aslında. Bütün gelirlerini. Otele gittim. Sabah kahvaltı veriyorlar. Masayı donatıyorlar. Ne ararsam var. Ben de silip süpürüyorum tabii. Yiyemediğimi cebime atıyorum. Yalnız ekmek istemeyi utanıyorum. Ne yapayım? Verdikleri ekmek ince dilimli, dağılıyor hemen. Ben Türk ekmeği istedim. Onlar dağılmıyor aslında. Odada küçük bir buzdolabı var. Kolalar, biralar, çikolatalar. Hepsini yiyip içtim. Telefon edip durdum. Onlardan birini sana etmiş herhalde.
Evet.
Enisi iki defa aradım. Herkesi aradım. Ama sabah hizmetçi kadın geldi. Buzdolabı boş tabii. Şaşırdı. Ben de yalan söyledim. Ne yapayım? Akşam arkadaşlar geldi de dedim. Koca bir torbayla döndüm Hilton'dan aslında. Evet. Bu tür şeyler. Sen şu notlar çekmişsin. Bunları ben yazmayacaktım da ya da not almayacaktım da ne yapacaktım?
Canım sana not aldığın için bir şey
diyemiyorum. Hayır şey iyi ki not almışsın. Bir de bizim evet. Sen söyle 50 yaşına geldik, yaşlandık. Biraz sen şu hafızamız artık iyice zayıfladı. Anlaşamadığımız notlar var biliyorsun. Bir tane fare olayı var. Elimize bir sıçan girmişti. Ece Ayhan'la ilgisi yok bunun. Hmm. Hatırlıyorsun değil mi? Hmm. O sıçanı işte ben bize misafirliğe gelen Sema'nın
arkadaşımız. He.
Arkadaşımız Sema'nın attığını düşünüyordum. Sen öyle olmadığını söyledin. Evet. Benim hatırladığım tek şey mutfağa işte giden o sıçanı görünce bu arada da şey kaldığımız yerde Göztepe'de eli yüzü düzgün bir apartman. Eski de değil yeni bir apartman. O sıçan oradan çıktı. Kedimizi çağırdı. Kavga etsin diye, halletsin diye sıçanı. Sıçanı görünce kedi ben ne yapayım der gibi yüzümüze baktı. Hatırlıyorsun değil mi?
Evet.
Bıy diye geri kaçtı.
Ama sıçan da bu büyük sıçanlardandı yani şey değil fare değil. Onu benim hatırladığımda şu şekilde. İlk önce Selma ile Niyazi mutfaktaydı sıçan. Adnan sen gelme biz hallederiz dediler. Kapıyı kapattılar ama gece yarısı bir feryat bir figan millet rahatsız olacak diye ben gittim ya bağırıp çağırmadan yakalayalım şunu dedim. En sonunda epey bir işkenceyle yakaladık hayvanı ya. Bir kovaya koyduk. Ben bunu çok net hatırlıyorum mesela. Kovanın üstünü kapattım ben ve dışarı çıktım. Boş bir araziye kovadan attım fareyi. Fare sersemledi. Daha sonra böyle birkaç adım ayağa kalkıp bana doğru yürümeye başladı. Diye. Ben geri geri bir kaçtım. Yani fare saldırısına uğradım ben orada.
İşte bunu hatırlamıyoruz mesela. Bu ev Ece Ayhan'da kaldığı ev. Demek o eve kediler, köpekler, yazarlar, şairler ve sıçanlar da girmiş. Girmeyen kalmamış.
Evet.
Ece ile ilgili başka söyleyebileceğim benim. Hakikaten, yine hakikaten dedim bak. Hakikaten diyorum, düzeltiyorum hatta. Diksiyonunu bozacağım dedim ya zaman. Hakikaten de bozacağım.
Hakikaten de bozacağım.
Mesela Reşat Nuri Güntekin, Miskinler Tekkesi. Hı hı. Ben Tamaşalıklıyım. İzmir Tamaşalık mahallesini anlatır Miskinler Tekkesi de. Ece Ayhan bunu duyduğunda işte beni o romana yönlendirdi, götürdü. Sırf bu kitap için bile Ece Ayhan'a ben minnettarım. İnanılmaz katkıları oldu. Gergedan Dergisi kapanmış mıydı o sıra?
Kapanmıştı.
Enis Batur Yapı Kredi yayınlarında çalışıyordu artık.
Evet, kapanmıştı. Gergedan Agos olarak bir müddet devam etti. Agos da kapandı ondan sonra. Hı hı. Fakat o yıllarda ikisi de batmıştı. Hatırlamıyorum aldığım. Çünkü bu iki dergi...
Sen aboneydin zaten.
Evet, Sivas'tayken ben abone oldum. Şarkışla'dayken abone oldum. Daha sonra Ömer Madra ile konuştuk. Ömer Madra da onun yayın kurulundaydı galiba. Ekip Gergedan'ı ilk çıkaran ekibin içindeydi. Ben hep merak ederdim bu Sivas Şarkışla'dan abone olan kim diye. Bendim dedim. Anadolu'dan fazla abone var mıydı dedim de yok fazla yoktu. Bir Sivas Şarkışla'dan vardı diye. O bendim dedim.
Yani Ece Ayhan bu arada kendi başına yemek pişirmeye kalkışırdı. Akşamdan fasulye ıslatırdı. Bize yardımcı olmak için yapardı. Çünkü iyi kötü bizde bir şeyler çıkıyordu. Değil mi? Yani makarnadır, böyle etli yemekler falan yoktu ama böyle aç kalmazdık yani.
Aç kalmazdık da çok da fazla paramız yoktu o dönemde. Ben onu iki tane mi üç tane mi tencereyi yaktığını bilirim.
Ha ben onu söyleyecektim. İşte o kuru fasulyeleri ıslattıktan sonra pişirmeye kalkışırdı. O kuru fasulyeler de hiç unutmuyorum öyle bir avuç. Yani koca bir tencereye değil de artık şöyle ufak bir kapta pişirebilecek kadardı. Onları sürekli dalardı. Nereye dalardı bilmiyorum.
ve yanardı. Dumanla kendimize gelirdik.
Ve 3-4 tane yemek yakma olayını hatırlıyorum ben. Bir sene kadar kaldı mı, bir seneyi geçti mi?
Geçti gibi geliyor bana.
Şeydi ama değil mi, aralıklarla bazen bir ay ortaktan kayboluyordu.
Çok az, bir hafta 10 gün Çanakkale'ye falan giderdi veya herhangi bir etkinliğe davetliyse oraya giderdi. Kalan bütün zamanını evde geçirirdi, evden de dışarı çıkmazdı çok fazla. Bir iki kere gezdiğimizi hatırlıyorum İzmir'de.
Ve o gezintiyi hiç hatırlamıyorum. Konağa falan indik mi İzmir'de?
Konağa inmedik.
Nereye gittik be? Ece'yle o gezi, sanki biz Ece'yle hep evde yaşadık, evde kaldık gibi.
Bir iki kere çıktık ama o İzmir'in eski semtlerini sen bilirsin, Tamaşalık falan filan.
Ha, gezdirdik mi oraya?
Aha, gezdik. Orada mesela hiç aklımıza gelmedi orada bir fotoğraf çekelim.
Ama Ece Ayan zaten fotoğraf çektirmekten çok hoşlanan biri değildi.
Hiçbir tane fotoğrafımız yok değil mi?
Yok, hayır. Olması da gerekmiyordu zaten. Ben de sevmem. O ama bir özel olarak ne gereği var? Katlanına ne gereği var?
Aynen.
Bu arada onu da söyleyeyim, aslında bir selam göndermek gerekiyor. İzmir'de Yusuf Alper'i biliyorsun.
Evet.
Yusuf Alper de işte hasta olduğunda ya da herhangi bir şeyde başı sıkıldığında o yardımımıza koşan insanlardan biriydi.
Evet.
Kendisi şair, bilen vardır belki. Aynı zamanda psikiyatrist. Şeyi unutmuyorum. Yusuf Alper'in evine yemeğe gittiğimizi şimdi hatırladım. Sanırım beraber yemeğe gitmiştik.
Evet,
davet etmişti Yusuf Alper. Orada şiir kitaplarından birinin basımı vardı. İlk basımlarından biri vardı Yusuf Alper'de. Tek tek bütün tapaj hatalarını düzeltmiş. Ona Ece Ayan'ın ben gösterdi, hakikaten çok hoşuna gitmişti, hislenmişti. İşte Ayağa Kalkanlar listesi vardı biliyorsun. Ayağa Kalkanlar mı? Evet. O listede de Yusuf Alper'in adı geçmişti. Bunu hatırlıyorum ben Ece Ayan'la ilgili.
O yemekten ben pek fazla bir şey hatırlamıyorum. Mesela ne yedik, ne içtik hatırlamıyorum. Muhakkak güzel şeyler yapmıştır.
Tabii canım.
Yani bir ev yemeği yedik. Tabii. En azından makarnanın ve pilavın dışında bir ev yemeği yedik. Ece de iştahını seven bir insandı. Yemek yemeyi seven bir insandı.
Evet.
Çok çirkin yerdi ama.
Hangimiz güzel yiyoruz? Az önce yemek yedik biz. Attan dışarı çıktı. Ben bir sigara içip yediğim dedi. Benim nasıl yediğimi görmesin diye.
Evet. Sen gençken de böyle yerdin herhalde.
Ya ben unutmadım, yine o evde yaşanmış bir şey var. Bu ev dediğimiz yer bu arada şey, Göztepe'de. İzmir Göztepe'de söyledik mi? Hı-hı. Yukarı sen Göztepe ile aslında üstte işte Fahrettin Altay yolu üzerinde sıkışmış bir yerde bir ev. Orada bir arkadaş söylemişti bana. Hiç unutmuyorum. Ankara, Ottülü. Ne demiş? Yemek yerken tadını almadan yiyormuşum ben. Hopur hopur götürüyormuşum. Yani böyle onu alarak tane tane hakkını vererek, işte bir saniyede değil, mümkünse 10 saniyede. Çiğneye çiğneye. Ama sonuçta bizim geldiğimiz yer belli. Yemek yenmez, yemek tıkınılır.
Genellikle
Ece Ayhan da sonuçta yemeği tıkınan insanlardan.
Evet.
Yani
evet.
Şey geldiği kültür, hakikaten öyle bir kültür, bir şey var. Arka planı var yemek yemenin.
Benim bildiğim genelde çok
sonuçta
çocuklu.
Sonuçta sen kasap oğlusun.
Kasap oğluyum ama 9 kardeştik biz. Yani ortaya bir tane şey konurdu, tabak. Bir tabaktan yerdik hepimiz ve o kaşığı biraz yavaş hareket ettirirsen aç kalırsın. Dolayısıyla hızlı hızlı yemek.
Ama daha benim sonra da bir oradan geliyor. Sen iyi kötü durumunuz iyileşti. Artık daha yavaş yiyecek ailede geldiniz değil mi?
Şimdi kasap ailesi olmak, Anadolu'da kasap ailesi olmak, zengin ailesi olmak demek değil. Ama çok et yemektir bu. Neden çok et yemektir? Çünkü en ucuz şey kasap ailesi için odur. Ettir. Dolayısıyla biz kahvaltıda bile et yerdik.
Bak işte o etle işe yaramış. Gitmişsin Gergedan dergisine abone olmuşsun.
İyi paraydı ha.
Biz İzmir'de yaşıyorduk. Haberimiz yoktu Gergedan dergisine olduğunda. Biz Hürriyet Gösteri okurduk. O da elden ele dolaşırdı. İşte Varlık dergisi okurduk. Böyle. Milliyet bile sanat vardı. Hala da var.
Bundan sonra program nasıl devam edecek? Nasıl bir plan program çizeceğiz? Nasıl gidecek program? Onun hakkında biraz konuşalım seninle.
Ya biraz okudum ben kitaplardan. Zaten ben bütün kitapları çiziktirerek okuyorum. Eskiden bunu tükenmez kalemle yapıyordum. Çok bencilce bir şeydi. Şimdi kurşun kalemle yapıyorum. Başkaları da okuyabilsin, silebilsinler diye. Böyle not alarak okurum. Öyle okuduğum kitaplardan söz etmek istiyorum. Bu arada Ece Ayhan metinleri hala var. Aslında buradan arada o metinlerden de 1-2-3 diye sonuçta 101 Ece masalları. Beşer onlar okuyabiliriz diye düşünüyorum. O metinleri burada okumaktan da fayda var.
Bu programda değil de daha sonra tekrar tekrar döneceğiz. Ece Ayhan merkezli bir program olacak aslında uzun bir müddet.
Evet.
Ondan sonra yavaş yavaş o bir yıl bizim hayatımızdan çıktığı gibi bir yıldan fazla veya eksik. O da yavaş yavaş programdan çıkacak. Yerini başka yazarlara, başka tanıdığımız veya tanımadığımız, etkilendiğimiz yazarlara, felsefecilere bırakacak. Muhabbet edeceğiz yani.
Bir tabii kendimizden de bahsedeceğiz. Neden bahsetmeyelim? Bizim hayatımızda şair olalım, yazar olalım, olmayalım. Benim felsefem, düşüncem odur. Herkesin hayatı değerli. O hayatlardan da ben bahsederim derim.
Tabii
bugün konuştuk mesela Suriyeli işçilerden söz ettik.
Hı hı.
İşte bir işçi iş cinayetleri Alman'a hazırlanıyor. Ben de ona katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bu yakında çıkacak bir yerelde, bir haftaya kadar çıkar o kitap. Orada Suriyeli yabancı işçilerin dramanı anlatan büyük bir bölüm var. Bir dosya hazırlandı. Onlardan da bahsedebiliriz. Çünkü orada kimi işçilerin sesi olmuşlar, güzel söyleşiler yapmışlar. Bahsedebiliriz diye düşünüyorum.
Bahsedebiliriz derken bahsetme...
Biraz içimiz kararsın. Başka yolu yok.
Bahsedelim bence. Şu an elimizde olandan bahsedelim. Geleceğe ait bir şeyden değil de. Program aşağı yukarı bu şekilde gidecek. Müzik kullanmayı pek düşünmüyoruz. Çok da uzatmayı da düşünmüyoruz. Bir girişte bir de çıkışta olacak müzik. Onları daha sonra ekleyeceğiz. Sen şimdi neyden bahsediyorsun?
Ya kitaptan? Elimde benim bir tane kitap var. Balzac'ın kitabı. Bu modern çağ uyarıcıları risalesi olarak çıkmış. Notos kitaptan. Ben bugün okumaya başladım ama buraya sana gelene kadar epey bir okudum. Epey güzel, epey zengin. O hakikaten Balzac tam bir deha. Buradan da anlıyorsunuz. Bu kitap Damak Zevkinin Fizyolojisi diye başka bir kitap var. Ona son söz olarak yazılmış. Oradan bir bölüm ben eğer mümkünse okumanı isteyeceğim senden. Gayet yavaş yavaş gidebilirsin.
Üçüncü bölüm mü?
Evet, şurası, şuradan başlayayım. Biraz hışırdatacağız ama olsun o kadar.
Bir halkın kaderi hem beslenmesine hem de rejimine bağlıdır. Tahıllar sanatçı halkları yarattı. Ağabey hayat yerli ırkları öldürdü. Rusya için alkolün ayakta tuttuğu bir otokrasi diyorum. Çikolatanın keşfedildiği zamanlarda tam da eski Roma gibi bir imparatorluk olma yolundaki İspanyol ulusunun düşüşünün çikolata tüketimi yüzünden olmadığını kim bilebilir? Tütün Türklerin, Hollandalıların hakkından çoktan geldi. Şimdi de Almanya'yı tehdit ediyor. Genellikle kamu işlerinden çok kibirlerini, metreslerini, sermayelerini kamusal işler olarak görmezsek elbette, kendileriyle ilgili olan devlet adamlarımızdan hiçbiri, işte bu aşırı tütün ve şeker tüketen, buğday niyetine patates yiyen, ağabey hayat ve benzeri içen Fransa'nın hali ne olur bilmez. Enteresan.
Daha da devam ediyor. Ben aslında bitirmeyelim. Şöyle bir deney var. Geçenlerde Turner'ın bir resmi üzerine inceleme vardı. Ona denk geldim televizyonda. Hakikaten etkileyiciydi. Batan bir gemi, dalgalar, tabii Turner'ın o artık ne diyeyim yüze çarpan renkleri, bağıran, bas bas bağıran renkleri. Orada ufak da olsa siyah noktalar görüyorsunuz dalgaların içinde. İşte dalgalar tarafından yutulmaya hazır. Onların ne olduğunu biz resime bakıyoruz ama neye baktığımızı çoğunlukla bilmiyoruz. O programda açıkladı. Onlar gemi batmakta olduğunda yükünü azaltmak zorundaymış. Ve ilk azaltacak yük siyahi köleler. Onları atıyorlar. Atmakla kalmıyorlar. Sonra bunları attıkları için sigortadan para da alıyorlar.
Neden?
O dönem 1800-1700 yıllarda kölenin olduğu dönemlerde böyle bir uygulama var. Buraya gelelim. Onunla bağlantılı Balzac'ta senin bıraktığın yerden devam edelim. Öyle, onunla ilgili bir bölüm var burada. İşte size Londra'da yapılan bir deneyin sonuçları. Birini ele alacağımız sorunlara hakim bir bilgin. Diğeri siyasetçi iki güvenilir tanık kesin kez doğruluyor bunu. İngiliz hükümeti 3 idam mahkumuna bir fırsat tanımış. Ya ülkede kuraldan sayılan seçeneğe göre asılacaklar ya da sadece 3 maddeden biriyle yaşayacaklarmış. Biri çayla, diğeri kahveyle, sonuncusu da çikolatayla. Bunlara başka hiçbir besin eklenmeyecek, başka içecek de verilmeyecekmiş. Bir çareler kabul etmiş. Kim bilir belki de her ölüm mahkumu aynı şeyi yapardı. Bu 3 besinden her birinin sağlayacağı yaşama şansı birbirinden farklı olduğundan kura çekmeye karar vermişler. Çikolata yiyerek yaşayan adam 8 ay sonra ölmüş. Kahveyle yaşayan adam 2 yıl dayanmış. Çayla yaşayan adam ancak 3. yılın sonunda ölmüş. Hint şirketinin, İngiliz Hint şirketini demek istiyor, bu deneyi ticari çıkarları uğruna talep etmiş olabileceğinden kuşkulanıyorum.
Nasıl?
Çikolata yiyen korkunç bir çürüme içinde kurtlar tarafından kemirile kemirile ölmüş, uzuvlara birer birer düşmüş. Tıpkı İspanyol monarşinin uzuvları gibi. Kahve içen Gomorra'nın ateşinde kavrulmuş gibi yanarak ölmüş. Külü sönmüş kireç gibi sıva bile olurmuş. Bunu yapmayı önermişlerdi ama böyle bir deney ruhun ölümsüzlüğü inancına aykırıymış. Çay içen zayıflamış, bir deri bir dibi kalmış, eriyip gitmiş, sokak diliğine dönmüş. Derisinin bir yanından bakıldığında arkası görülebiliyormuş. İnsan severin biri adamın arkasına ışık koyup önünde Times bile okuyabilirmiş. Neyse ki bu deneyi daha fazla ilerletip acayipleştirmeye İngiliz adabı izin vermemiş. Bazen kitabı ben kaçırmayın derim. Tekrar ismini söyleyeyim istersin. Modern Çağ Uyarıcıları Risalesi Notos kitaptan çıktı.
Yeni mi çıktı? Eski gibi duruyor.
Sanırım tarihine bakalım. Benim elime yeni geçti. Nisan 2016. Epey yeni.
Epey yeni, evet. Bu ilk program sürçülisan ettik. Affola.
Hazırlıksız geldik, onu da affedin.
Hadi eyvallah.
Hadi görüşürüz. Hakikaten.
Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.